Ayrım 3. Daldan Dala, Gülseren Mungan, sayfa 50. Gitmek zamanı. Sercan uzun zamandan beridir çok şey ilgisini yitirmişti. Derslerine çalışmıyor, beslenmesine dikkat etmiyordu. Öğretmen olduğu halde neden marangozluk yaptığını bilmediği babasına her zamanki gibi isteyerek yardım etmiyor, gittikçe içine kapanıyordu. Yaşadığı yeri beğenmez olmuştu. Canı sıkılıyordu. Bazı arkadaşları gibi daha büyük kentlerin hayalini kuruyor, o yerlere gitmeyi istiyordu. Sercan neşesini de yitirmişti. Televizyonda izlediği o rengarenk ışıltılı yaşamlara öykünüyor, yaşadığı yerin ne denli sıkıcı olduğunu düşünmeden edemiyordu. Hep aynı şeyler diye düşündü durdu o gün. Çevresine aşağılayıcı bir bakış fırlattı. Oturduğu odun parçasının üzerinden kalktı, babasının çalışmasını izledi bir süre. Hafta sonları marangozhaneye gerekenleri seçmek için ormana gelen babasına yardım ediyordu Sercan. Birazdan küçük kasabalarına dönüp küçük evlerine kapanacaklardı. Annesi her zamanki gibi onları kapıda karşılayacaktı. Sofrayı hazırlamış, tabaklarına mercimek çorbasını koymuş bile olacaktı. Babası ise önce ellerini yüzünü yıkayacak, üstünü değiştirecekti. Sercan yalnızca hafta sonlarında babasıyla ormana gittiğinde eşeklerini yemlemeyi seviyordu hala. Eşeğin siyah kocaman gözlerine, yem torbasına dalışına bayılıyordu. Tek hoşuna giden şey buydu. Tomrukları yükledikten sonra o eve dönüşleri var ya, karabasan gibi geliyordu ona. Of diye geçirdi içinden, babasına kaçamak bir bakış fırlatarak. Nasıl kurtulacaktı bu kasabadan? Bilseler onu asla bırakmazlardı. Geçen yıl anneannesi onu fazladan 2 gün tuttu diye annesi ağlaya ağlaya hastalanmıştı. Başka kardeşi yoktu. Bunun nedenini her soruşunda annesi ve babası başka şeylerden söz etmişler, onu hep oyalamışlardı. Belki bir kardeşi olsaydı buradan gitmek istemezdi. Sercan, hadi oğlum toparlan gidiyoruz. Eşeği yemledin mi? Yemledim baba, suyunu da verdim. Tamam, o zaman gidelim. Annem meraktan ölür yoksa. Yola koyuldular. Sende bir haller var bugünlerde evlat, yüzün pek asık. Yok baba, ne ilgisi var? Bir an düşündüklerini babasına anlatmak istedi, hemen vazgeçti. Anlamış mıydı yoksa babası? Onu üzmek istemiyordu, hele annesini hiç. Ama sıkılıyordu işte. Başı önde, elindeki çomakla eşeği dürte dürte yürüyor, iç sıkıntısını gizlemeye çalışarak arada bir sekiyordu. Cevher Bey, oğlundaki değişimi uzun süredir gözlüyordu. Sercan son günlerde iyice içine kapanmıştı. Okuldaki sosyal etkinliklere katılmıyor, hep canı sıkkın bir halde dolaşıyordu. Arkadaşlarıyla arası da bozulmuş görünüyordu. Okula tek başına gidip geliyordu. Yalnızca kitap okumayı bırakmamıştı. O tam bir kitap kurduydu. Okul kütüphanesindeki kitapların çoğunu okuyup bitirmişti. Oğlunun şu son günlerdeki solgun, neşesiz, sıkkın hali Cevher Bey'in gözünden kaçmıyor, nasıl davranması gerektiğini düşünüp duruyordu. Eve vardıklarında annesi Süreyya Hanım çoktan kapının önüne dikilmişti. Onları görünce yıllardır ayrıymışlar gibi ikisine de özlemle sarıldı. Hoş geldiniz beyler. İşte annem serenada başladı diye içinden geçirdi Sercan. Bu serenat sözcüğünü okuduğu kitaplardan öğrenmiş, çok sevmişti. Yüzüne bir gülümseme yayılınca annesi fırsatı kaçırmadı. Ne o Sercan'ım, pek mutlu görünüyorsun. Yanıtını beklemeden de hadi bakalım, önce temizlik sonra yemek diyiverdi. Aynı şeyler, hep aynı şeyler. Of, aklından geçenleri anladılar mı diye endişelendi Sercan. Ama babasının banyoya, annesinin de çoktan ocak başına gitmiş olduklarını görünce rahatladı. Sofraya oturdular. Mercimek çorbası nohut çorbasıyla dönüşümlü olarak her gün taze pişiriliyordu. Nohut çorbası annesinin buluşuydu herhalde. Güzeldi aslında, seviyordu ama bıkmıştı. Tatlardan, seslerden, insanlardan sıkılmıştı. Yaşamlarını çok sıradan buluyordu, çok tek düze. Süreyya, ben yarın Sercan'la okula gideceğim. Sercan daldığı düşüncelerden sarıldı. Heyecandan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Elindeki kaşığı masaya bırakarak, ''Neden baba? Ben bir şey yapmadım ki.'' dedi. ''Ben de tam bunun için geleyim diyorum. Bugünlerde pek bir şey yaptığın yok. Hani okula bile gitmek istemediğini düşüneceğim artık.'' ''Yok canım, daha neler artık.'' diye atıldı Süreyya Hanım. ''Olur mu hiç öyle şey? Oğlum hep düzenlidir. Okulunu da ihmal etmez. Onunla uğraşma Cevher.'' Süreyya Hanım oğlunu korumaya çalışıyordu ama gerçek Cevher Bey'in düşündüğü gibiydi. Sercan ders çalışmaktan başka şeyler de olsun istiyordu. ''Yok yok, korkmayın.'' Ben öğretmenim Mehmet Bey'i de görmek istiyorum zaten. Konuşacaklarım var. Babam hiç gelmez de okula. Öğretmenimle ne konuşacak ki? Of, ne konuşacak acaba hakkımda diye kaygılandı Sercan. En çok da düşüncelerinin anlaşılması ürkütüyordu onu. Zaten yeterince sıkılıyordu. Şimdi bir de babasının ne konuşacağını takmıştı kafasına. Arkadaşlarıyla planladıkları gibi gidebilmiş olsaydı bunları yaşamak zorunda kalmayacaktı. Sercan, annesinin durumu geçiştirici tavrı ve sözleriyle de rahatlayamadı. O gece gözünü uyku tutmadı. Ertesi gün sabaha karşı sızıp kaldığı yataktan kalktı. Kızarmış gözleri, şişmiş göz kapaklarıyla aynadaki Sercan'a şaşkınlıkla baktı. Babası ondan çok önce uyanmış, tıraş olmuştu. Güzel giyinmişti. Onu sanki ilk kez böyle görüyordu. "Vay be," dedi içinden. "Babam bayağı yakışıklıymış." Birden neşelendiğini fark etti. Şimdi babasıyla okula gitme fikrini sevmişti. Bütün gece nasıl kaygılandığını, meraklandığını unutmuştu bile. Henüz ders zili çalmamıştı okula vardıklarında. Çocuklar bahçede oynuyor, bazıları itişip kakışıyordu. Kimisi de okul duvarına dayanmış konuşuyordu. Sercan babasından ayrılmaksızın birkaç arkadaşını selamladı. Babası, "Sercan, sen arkadaşlarınla kal, ben Mehmet Bey'i bulayım," diyerek onu bahçede bırakıp okula girdi. Sercan yalnız kalmıştı. Arkadaşlarıyla olmaktansa duvara yaslanıp onları izlemeyi yeğledi. Babası Mehmet öğretmeni bulmuş olmalıydı. Ders zili çalıncaya dek ortalarda görünmedi. Sercan heyecanlanmıştı. Biraz da korkuyordu. Yoksa babası buradan gitmek istediğini anlamış mıydı? Bütün gün okulda geçen zamanın ne bitmez tükenmez olduğunu düşündü. Bu ikilemden mutlaka kurtulmalıydı. Kendini değişik bir yerde, daha renkli bir yaşam bulmalıydı. Robinson Crusoe gibi yaşamak hiç de fena olmazdı doğrusu. Belki de 80 günde devri alemdeki gibi birçok ülkeyi gezebilirdi. Bu konuda kararlıydı. Yine de babasının öğretmeniyle ne konuştuğunu merak ediyordu. Son dersiyle ona artık özgürüm duygusunu verdi, koşarak sınıftan dışarı fırladı. Eve koşar adımlarla geldi. Annesi yoktu. Komşuları Mübeccel teyze de olmalıydı. Bir boşlukta gibiydi. Eşyasını toplasa, kendisi gibi düşünen arkadaşlarını arayıp birlikte buradan gitseler ne olurdu? Kendi gider, limandaki gemilerden birine saklanıp başka ülkelere yol alabilirlerdi. Okuduğu kitaplarda bu vardı. Evet, bazı sorunlar olmuyor değildi ama iyi bir serüven için değerdi doğrusu. Sercan bunları düşünürken kapı açıldı. Annesi içeri girdi. Sercan'ın başını okşayarak, "Güzel oğlum benim, okuldan gelmişsindir diye kalktım geldim. Komşular hala oturuyor. Neyin var senin? Aç mısın? Çok solgun görünüyorsun." "Aç değilim anne. Hasta mısın yoksa?" "Değilim anne." Sercan'ın yükselen sesi sıkıntısını yansıtıyordu. Kendini yakalanmış duyumsuyordu. Annesi sıkıntısını fark etmiş olmalı ki üzerine varmadı. Giysilerini değiştirip mutfağa geçti. Sercan da gidip pencerenin önüne oturdu. Elini çenesine dayadı. Başka kentlerde farklı bir yaşamda olmanın düşünü kurmaya başladı. Okul dönüşü genellikle annesine yardım ederdi. Bugün yerinden bile kıpırdamak istemiyordu canı. Babası eve geldiğinde o hala pencerenin önünde öylece oturuyordu. Üzerinde marangozhanede giydiği tulum vardı. Her tarafı ağaç kıymıklarıyla doluydu. Bu haliyle epeyce gülünç geldi babası Sercan'a. "Sercan Bey, yine kıs kıs gülüyorsun. Ne hinlikler peşindesin ha? Buna bıyık altından gülmek derler. Bıyığında yok ya, neyse." Babası ona bu sözlerle takıldıktan sonra yıkanmaya gitti. Bu arada banyodan, "Sana bir sürprizim var. Zamanı gelmişti," diye sesleniyordu. Sercan tüm gününü merak içinde geçirmiş olmaktan yorgunken birden sürpriz sözcüğünün büyüsüne kapıldı. Bu değişime açılan bir sözcüktü sanki. Umutlandı. Çok sevdiği anne ve babasını belki de üzmek zorunda kalmayacaktı. Gitmekle kalmak arasında bir yerdeydi şimdi. Belki de babası onu gitmekten alıkoyacak bir çözüm bulmuştu. Sonra "ama sürprizler her zaman güzel olmayabilir," diye geçirdi içinden. Yine somurttu. Babası temizlenmiş, üstünü değiştirmişti. Sofrada havadan sudan konuşuldu. Cevher Bey okulda olanlardan hala söz etmiyordu. "Baba?" "Evet." "Öğretmenimle ne konuştunuz? Söylemeyecek misin artık?" "Oo, bakıyorum merak ettin. Bu iyi işte. Günlerdir başka bir yerdeydin sanki. Süreyya, haydi sen de gel, bırak şu işleri. Oğlumuzun merakını giderelim bu akşam." Süreyya Hanım neredeyse koşarak geldi ve "hayır yapma" der gibi baktı kocasına. Ellerini kurulayıp koltuğa ilişti. Cevher Bey rahattı. "Korkma, her şey yolunda," dedi gözleriyle karısına. Sonra oğluna döndü. "Evet oğlum, öğretmenin de son birkaç haftadır pek konuşmadığını, çok dalgın olduğunu söyledi. Derslere ilgin azalmış, oyunlara da katılmıyormuşsun. Geçer diye bize haber vermemiş. Ama artık bizi çağıracakmış zaten. İyi ki gelmişim seninle. Ne diyorsun bu işe?" "Şey, baba," diyebildi Sercan. Ne diyecekti ki? Düşündükleri, duyumsadıkları anlaşılmış görünüyordu. Şu büyükler her şeyi bilmek zorunda mıydılar? "Yakalandım," diye geçirdi içinden. "Evet Sercan, öğretmeni mi öyle gelmiştir baba?" Babası bilgili bir insandı. Sevecen ve anlayışlıydı da. "Sanmıyorum. Çünkü ben de aynı şehri gözlüyorum sende. Sana anlatacaklarımı dinlersen belki de bu hallerin geçer. Dinlemek ister misin?" Sercan babasını dinlemek istemiyor, yakalanmış olmaktan hoşnutsuz oturuyordu. Dalmıştı. Birden önüne atılan silindir bir çantayla irkildi. Babası ayakta durmuş ona bakıyordu. "Bu ne baba?" diye sordu korkmuş bir halde. "Sercan, bundan böyle seninle oyun oynayacağız. Hoşlanacağına ve başaracağına inandığım bir oyun." "Oyun mu?" "Tam sana göre bir zeka oyunu." Sercan şaşkındı. Babasını hiç böyle görmemişti. Silindir çantayı açan babası, içinden kareli bir muşambayla bir sürü değişik şekilli taş çıkardı. Bir yandan da anlatıyordu. "Bu oyunun adı satrançtır. İki kişiyle oynanır. Beyni çalıştırır, öngörüyü geliştirir. Çok iyi dostluklar edinirsin. Olağanüstü bir beyin sporudur." Cevher Bey karşısında bir arkadaşı varmış gibiydi. Gözleri dolu doluydu. Süreyya Hanım, kocasının özlemlerini ve nelerden vazgeçmek zorunda kaldığını biliyordu. Sevgi dolu gözlerle baktı ona. Ağlamak üzereydi. Cevher Bey ise oğluna taşların anlamını anlatıyordu. "Bak şu gördüğün taşın adı şahtır. Satrançtaki en değerli taştır. Bu kale, bu fil, bu da at. Bunlar da piyonlar. Bir de vezir var tabii. Bu taşların hepsi şahı korumak içindir. Taşlar öyle güzeldi ki ağaçtan yapılmışlardı. Bu taşları gül ağacından ben yonttum. Marangozhaneyi açtığımda ilk yaptığım şey buydu." Cevher Bey konuşurken at başlarını okşuyor, her bir taşa tek tek dokunuyordu. Eşit sayıda farklı renkte iki grup vardı burada. Babası açtığı kareli muşambanın üzerine belli bir dizilişle sıraladı onları. Sercan büyülenmiş gibiydi. Sıcacık bir güven dalgası onu sarıyor, gevşemesine neden oluyordu. Babası onu çok seviyor olmalıydı. Yoksa yıllardır sakladığı bu oyunu neden tam da gitmeyi düşündüğü bir zamanda ortaya çıkarsındı? Babasının anlattıklarını çok ilginç buluyordu Sercan. Ancak birazdan daha da şaşıracağı şeyler duyacaktı ondan. Cevher Bey söyleyeceklerini düşünmek üzere susmuştu. Annesi de gelip yanlarına oturmuştu. Sonunda söze girdi. Babası, "Dinle oğlum, bu söyleyeceklerim önemli. Bunları öğrenme zamanının geldiğini düşünüyorum." Sercan annesine neler oluyor dercesine baktı. Annesi başını okşayıp gülümsedi. "Biliyorsun, ben bir meslek lisesinde öğretmendim Sercancığım. Orada 7 yıl öğretmenlik yaptım. Aynı zamanda satranç hakemliği yapıyor, turnuvalar düzenliyordum. Okulda kurduğumuz satranç kulübünün oyuncuları ödüller aldılar. Ben Öğretmenler Sendikası'nın yönetim kurulu üyesiydim de o yıllarda." Şaşırmıştı Sercan. Sendikayı duymuştu ama bu adı hiç duymamıştı. Cevher Bey açıklama gereği duydu. "Benim öğretmenlik yaptığım yıllarda öğretmenlerin özlük haklarını korumak için kurulmuş bir örgüttü. Katıldığım bir gösteride gözaltına alındım ve düşünce suçlusu olarak bir süre hapis cezası aldım." Sercan soluğunu tutmuş dinliyordu. Anlamamıştı doğrusu. Hiç insan düşüncelerinden ötürü cezalandırılır mıydı? "Aklından neler geçtiğini tahmin edebiliyorum oğlum," dedi babası. "Neyse, dışarı çıktığımda işimden olmuştum. Artık öğretmenlik yapamayacaktım. Bunları sana neden şimdi anlattığımı merak ediyorsundur. Öncelikle son dönemlerdeki durgunluğun ve can sıkıntın dikkatimi çekti. Arkadaşlarınla da pek görüşmediğini biliyorum artık. Küçük bir yerde yaşıyor olmamız senin okuduğun kitaplardaki dünyaya öykünmene neden olabilir. Benim işlerimin iyi gitmemesi seni üzüyor olabilir. Artık 11 yaşında bir delikanlısın. Beklentilerin değişmiştir. Bu da çok normal. Bir kardeşin olmadığı için kendini tek başına ya da yalnız duyumsuyor olabilirsin. İşte bu yüzden şimdi uygun bir zaman diye düşündüm. Sen de bana katılıyorsan devam edeceğim." "Et babacığım, çok merak ettim. Sonra?" "Bak, o dönemler çok zordu bizler için. Özet olarak sana ve annene sağlıklı bir şekilde dönmemi satranca borçluyum diyebilirim. Sen yaşlarda öğrendiğim satranç sayesinde yaşamın getireceği beklenmeyen durumlara karşı koymayı öğrenmiştim. Sakin, sabırlı olmayı ve düşünerek adım atmayı ona borçluyum. Düşünmeden yapılan davranışların bedeli çok ağır olabiliyor." "Babacığım, çok mu zordu?" diye üzüntüyle sordu Sercan. "Oo, bu kadar hayat dersi yeter. Çok işimiz var, her şey geçmişte kaldı. Biz geleceğe bakalım. Yıllardır oynamadığım şu oyunu birlikte nasıl oynarız onu düşünelim. Baba oğul bir takım oluruz. Ne dersin?" Sercan birden bambaşka bir soru sordu. "Benim neden kardeşim yok?" Anne ve babası Sercan'ın daha önceleri de sorduğu bu soruya hep üstü kapalı yanıtlar vermişlerdi. Artık bunu da açıklamalarının zamanı gelmiş gibi görünüyordu. Yine babası açıkladı. "Ben cezaevine girdiğimde sen daha bebektin ve annen de kardeşine hamileydi.
Annenin geçirdiği yoğun üzüntüler, yaşadığımız sorunlar onun sağlığını bozdu. Kardeşini yitirdik, bir daha da olmadı. Çok üzülmüştü Sercan. Duyduklarına inanamıyordu. Ancak anlattığın için teşekkür ederim baba diyebildi. Evet, hadi bakalım satranca yeniden seninle başlamak istiyorum diyerek neşeyle güldüm. Mehmet Bey'le de okulda satranç kursları açmayı kararlaştırdık. İleride de okul takımını kurmayı düşünüyoruz. Bu oyunu seveceğine inanıyorum. Ha evlat? Tamam baba. Ben de senin gibi iyi bir oyuncu olabilirim değil mi? Sen daha da iyi olacaksın eminim. Sana neler öğreteceğim. Önce çoban matını öğrenirsin. Sonra açılışlar, savunmalar. Çok eğleneceğiz, çok. Süreyya Hanım elini yüzünü yıkamış olarak yanlarına döndü. Ağlamış olmalıydı. Cevher Bey karısının elini tuttu. Sevgiyle saçını düzeltti. Ağlama der gibiydi. Onun da gözleri dolmuştu. Geçmişte yaşadıkları acı deneyimler çok hırpalamıştı onları. Ama artık oğluyla daha yakından ilgilenecek, hüznü yaşamlarından çıkaracaktı. Kalktı, masadaki sürahiden bir bardak su doldurup içti. Sercan donmuştu sanki. Dönüp annesine baktı, ağlıyordu. Meğer ailesi neler yaşamıştı. Babasını hırpalanırken annesini yapayalnız düşündü. İçi acıdı. Kalktı, önce annesine, sonra gidip babasına sarıldı. Onları küçümsediği, yaşamlarını değersiz ve sıkıcı bulduğu için çok üzgündü. Yerine dönerek babasına sevgili ve kararlı bir şekilde "Babacığım, çok çalışacağım söz, senin gibi olacağım. Hadi başlayalım" dedi. "Haydi o zaman, göster kendini evlat." Gülüyorlardı. Süreyya Hanım, Sercan'dan sandığı gibi olumsuz tepki almadıkları için rahat bir soluk aldı. "Ben de size elma soyayım, zihniniz açılsın" diyerek mutfağa yöneldi. O günden sonra Sercan ve Cevher Bey günün belli saatlerini bu uğraşa ayırdılar. Sercan öğrendiği her yeni açılışta bir yelkenliğe binip denize açıldığını duyumsuyordu. Öğrendiği her yeni savunmayla insanın içinde bulunduğu koşullarda da mutlu ve başarılı olabileceğini kavruyordu. Yeni şeyler öğrenmek ve bunu başkalarıyla paylaşmak onu gitme fikrinden uzaklaştırmışa benziyordu. Doğrusu çok da eğleniyordu. Satrançta başarılı oldukça okuldaki başarısı da artıyordu. Arkadaşlarıyla çok daha mutluydu artık. İlişkileri düzelmişti. Üstelik saygı gördüğünü de fark ediyordu. İç sıkıntısını atlatmıştı. Ailesinin, evinin, arkadaşlarının, çevresinin ne denli değerli ve güzel olduğunu anlamıştı. Derslerine çalışıyor, notlarını yükseltiyordu. Satrançta da hızla ilerliyordu. Zaman zaman babasına, "Baba, bana verdiğin kitapta bir sürü açılış, bir sürü de savunma var. Ben bunları nasıl öğreneceğim?" gibi sorular soruyor. Babası da onu, "Sen öğrenemeyeceksin ha? Külahımı anlat. Başlayalı daha 2 ay oldu. Beni zorlamaya başladın bile." diyerek yanıtlıyordu. "Baba, şu Hint savunmasını çalışsak ya seninle." "Önce derslerin." "Yaptım." Aradan 7 yıl geçmişti. "Bir çanta daha hazırladım oğlum," dedi annesi. "Hayır anne, istemem. Turnuva yalnızca 3 gün sürecek. Yanıma aldıklarım yeterli. Atina bu mevsimde güzeldir herhalde." "Evet, öyle olmalı. Ne de olsa Akdeniz iklimi," diyerek söze girdi babası. Cevher Bey ve Süreyya Hanım Sercan'la gurur duyuyordu. Oğulları yıllar içinde kendi yaş grubunda aldığı dereceler ve ödüller sayesinde satranç milli takımına seçilmişti. Bu onlar için çok değerli bir şeydi. Ülkesine başarıyla döneceğine inanıyorlardı. Çünkü çok çalışmıştı. "Seninle gelmemi ister misin evlat?" "Yok baba, beni almaya gelecekler. Ben çıkayım artık. Hoşça kalın." "Güle güle git oğlum. İşte şimdi gitmek zamanıdır. Yolun açık olsun," dedi babası. Annesi tekrar sarıldı ona. Sercan şimdi kaçıp gitmeyi düşündüğü yerlere usta bir satranç oyuncusu olarak gidiyordu. Uçakta arkadaşlarıyla sohbet ederken kulaklarında babasının söyledikleri yankılanıyordu. "Rakibini asla küçümseme oğlum. Unutma, yenmek de yenilmek de oyunun gereğidir. Her tür spor dostluk ve sevgi için vardır. Başaracağına inanıyorum. Göreyim seni." Gülena ile Emin. "Mahalle bakkalımızı çok seviyorum. Büyük marketlerin uyduğu saatlerde o hep açık. Bakkal İsmet amca güler yüzlü sevecen biri. Çocukları da çok seviyor. Annemin gündüz unutup gecenin bir yerinde anımsayarak edinmek istediği şeyleri genellikle ablam gidip alıyor. Sokağımız geniş ve aydınlık. Evlerimiz bahçeli. Komşularımız iyi insanlar. Sokağımızın arka tarafındaki ilköğretim okuluna gidiyorum. Büyüyünce ressam olmak istiyorum. Adım Gülenay. Bu sokakta, şimdi oturduğumuz evde doğdum. Adımı dedem koymuş. Dolunaylı bir gecede doğduğum için. Onun söylediğine göre annemi götürdükleri hastanenin bahçesinde sağlığı için dua ederken ayın güldüğünü görmüş. Bence ona öyle gelmiştir ama o bunu hiç kabul etmez. Tam o sırada babam gelip benim doğduğumu müjdelemiş. Aslında dedem torunlarının adlarını koymada hiç ısrarlı olmamış benim dışımda. Onun adı Gülenay olacak demiş, başka bir şey dememiş. Annemle babam nur yüzlü tonton dedemin bu isteğini kıramamışlar. Adım konmuş, Gülenay. İşte böyle. Hazırlanıp bakkala gitmeliyim. Allah'tan bakkalımız evimize çok yakın. Öyle olmasa annem hayatta beni gece göndermez. Tutuculuğundan değil, korktuğundan. Çocukların başına gelenleri televizyondan izledikçe korkuları daha da arttı. Biz 3 kız kardeşiz. Ablamın yarın sınavı var, ders çalışıyor. Küçük kız kardeşim ise çoktan uyudu. İsmet amca küçük dükkanının önündeki tabureye oturmuş çiğdem çitliyor. Gelip geçenle sohbet edip kahkahalar atıyor. Çok neşeli bir adam. Onu görünce içimden hep gülmek geliyor. Sıcaklar bastığından şortunu atletine geçirmiş sırtına. Beni görünce yüzü aydınlanıyor. "Oo, Gülenay kızım, annen ne unuttu yine?" diye takılıyor bana. Babam İsmet amcayı çok iyi tanıyor. Oğlu da okul arkadaşım. Gülerek yanıtlıyorum onu. Kek malzemelerini unutmuş İsmet amca. İsmet amca yerinden kalkmadan içeriye sesleniyor. "Emin, oğlum, müşteri geldi, ilgilen bakalım." Dükkana giriyorum. Kimseler yok ortada. Şurada biri var galiba. Emin o olsa gerek. Dükkanın bazı raflarını düzeltiyor. Arkası bana dönük. Ona seslenildiğini duymadığı belli. Benim boylarımda ince, siyah saçlı bir çocuk. İsmet amca gelene gidene takılmakla meşgul. Emin'e ben sesleniyorum bu kez. "Emin." Aniden dönüyor. "Aa, bizim Emin bu. Okulumuza yeni geldi, bizim sınıfta. Yani yeni sınıf arkadaşım Emin bu. Beni görünce utanıyor. Elindeki kutuyu nereye koyacağını bilemiyor. Tedirgin bir halde gözlerini kaçırıyor benden. "Aa Emin, sen burada mı çalışıyorsun?" diye soruyorum. "Ne zaman başladın?" Bir an duraksıyor, nereye bakacağını bilemiyor. Kötü bir şey yaparken yakalanmış gibi başını önüne eğiyor ve yalnızca "şey" diyebiliyor. Gerisini getiremiyor. Bense onu bakkalımızda görmekten çok mutluyum. "Ay çok sevindim burada olmana. Okuldan sonra geliyorsun herhalde. Ne güzel." Emin benim bu işten sözlerimle az da olsa rahatlıyor sanki. Utanılacak bir şey yapmadığını anlıyor. Konuşmamı sürdürüyorum. "Bazen sana yardıma gelebilirim. Tabii sen istersen ve bizimkiler izin verirse." Emin bu söylediklerimle iyice rahatlamış olmalı ki yüzü aydınlanıyor, gülümsüyor. "Sen ne istemiştin? Vereyim Gülenay," diyor. "Kabartma tozuyla vanilya alacağım. Annem kek yapacak da." İstediklerimi alıyor, parasını ödüyorum. Emin de aldığı parayı özenle kasaya bırakıyor. Birbirimize gülüyoruz artık. "İyi akşamlar," deyip çıkıyorum dükkandan. İsmet amcaya da el sallıyorum. O ise "Dur Gülenay kızım, dur. Bir şey söyleyeceğim sana," deyip durduruyor beni. "Annenlere söyle. Tanıdıklarla yaşlılara istediklerini Emin'le eve göndereceğim. Çocuğu çok yormayacağım tabii. Okula gidiyor, ders çalışması gerek. Unutma, söyle. Emi kızım." "Tamam, söylerim İsmet amca," diyorum ve eve dönüyorum. Çok sevinçliyim Emin'i gördüğüm için. Emin her gün okuldan sonra gelip İsmet amcanın bakkal dükkanında düzenli olarak çalışıyor. Ben de oraya daha sık uğruyorum. Bir şey almam gerekmiyor. Emin'le iyi arkadaş olduk. Konuşup duruyoruz. Derslerden, ileride yapmak istediklerimizden. Bu arada onun gemileri çok sevdiğini ve gemi mühendisi olmak istediğini öğrendim. Bunu çok ilginç bulduğumu söyledim ona. O da benim ressam olmak istememi çok ilginç bulmuş. Büyüdüğümüzde bu istediklerimizi yapabilir miyiz bilmiyorum ama şimdilik durum bu. Emin'le ailesi Ağrı'dan gelmişler. 4 kardeşi daha var onun. Babası bir inşaat şirketinde işçi olarak çalışıyor. Annesi ise böbreklerinden rahatsız olduğu için ne yazık ki çalışamıyor. Bakkal İsmet amca Emin'den çok memnun. Tam adı gibi bir çocuk diye düşünüyor onun hakkında. Bunu da her yerde herkese söylüyor. Onu kimin evine gönderdiyse onlar da hep "Allah razı olsun İsmet Bey. İyi ki bu çocuğu işe almışsın. Ne kadar terbiyeli, yardımsever bir çocuk bu böyle," diyor. Emin dükkanda da boş oturmuyor. Sürekli rafları düzenliyor, boşalan yerleri, gerekli malları yerleştiriyor, toz alıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Aldığı para çok olmasa da. Bugün ben de Emin'le birlikteyim. Derslerimi bitirip annemden izin aldım. Hem laflıyoruz hem de derste öğrendiklerimizi gözden geçiriyoruz. İsmet Bey, İsmet Bey. Bu seslenen Rukiye teyze olmalı. Çok gül bir sesi var. Hani yedi mahalle duyar cinsinden bir ses. Yaşlı, sevimli ama oldukça kilolu bir teyze. Bakkalımızın karşı tarafındaki apartmanlardan birinde, üçüncü katta yalnız yaşıyor. Merdivenlerden inemediği için dışarıda pek görünmüyor. Bir şey istediği zaman böyle sesleniyor işte. Emin dışarı fırlıyor. Buyur Rukiye teyze, ne istemiştin diye yanıtlıyor onu. Evladım, bana bir paket tuz, yarım kiloluk yoğurtla süt getiriver. Tamam Rukiye teyze. Bu arada bana da gülümseyerek, iyi ki buradasın vallahi Gülenay diyor. İsmet amca bu akşam işi çıktığı için yok. Erken gelirim, gecikmem deyip gitmiş. Siparişleri hazırladıktan sonra çıkıyor Emin. Karşıya geçip Rukiye teyzelerin apartmanına giriyor. İzliyorum onu. İşini severek yaptığı nasıl da belli oluyor. Belki de bu nedenle çok seviliyor. Aradan uzunca bir süre geçiyor. Emin'in siparişleri bırakıp çoktan gelmiş olması gerek. Ama o ortalarda yok. Meraklanıyorum. Bu çok olağan dışı bir durum. Sabırsızlanıyorum artık. O ses de ne? Ambulans sesine benziyor. Evet, gerçekten ambulans sesi. Sokağın başından bize doğru gelip karşı apartmanlardan birinin önünde duruyor. Çok korkuyorum. Annemi arayıp ona olanları anlatıyorum. Hemen geleceğini söyleyip kapatıyor telefonu. Görevliler sedyeye koydukları bir hastayı zorlukla ambulansa ulaştırabiliyorlar. Çünkü bahçe kapısının önüne büyük bir araç park etmiş durumda. Emin görünüyor kapıda. Çok üzgün bir halde geliyor dükkana. Annemle İsmet amca da sözleşmiş gibi aynı anda giriyorlar içeri. Ne oldu acaba diye soruyor annem İsmet amcaya. O da yeni gelmiş, bilmiyor ki. Emin'e dönüp soruyor. Sen ne olduğunu biliyor musun oğlum? Gözleri dolu dolu bakıyor bize Emin. Evet diyor, biliyorum. Çünkü ambulansı ben çağırdım. Neden? Ne oldu? Rukiye teyzenin siparişlerini götürmüştüm. Kapı aralıktı. Sanırım benim için açmış. Ama o yoktu. İçeriden inilti sesleri duydum. Korktum önce. Sonra ona bir şey mi oldu diye eve girdim. Koridora yığılıp kalmış. Başının altına bir yastık koydum. Konuşamıyordu. Ben de bana sipariş almak için verdiğiniz cep telefonundan 112 acil servisi aradım. Aferin benim oğluma. İşte budur. Senin adını boşuna Emin koymamışlar. Koçum benim. Canını kurtardım belki de kadıncağızın. Uçacak neredeyse İsmet amca. Öyle seviniyor. Ben ve annem de çok seviniyoruz. Felç geçirmiş Rukiye teyze. Yüksek tansiyon hastasıymış. Aslında tuzdan ve ağır yiyeceklerden uzak durmalıymış. Ama o buna hiç aldırmıyormuş. Aldırmadığı da tuz sipariş etmesinden belliydi zaten. Hepimiz onun iyileşmesi için dua ediyoruz. Aradan 10 gün kadar geçiyor. Bakkal dükkanına yabancı bir adam gelip Emin'i soruyor. Emin okulda olduğu için İsmet amca konuşuyor onunla. Emin'i ve ailesinin durumunu anlatıyor ona. İsmet amcanın anlattıklarını dinleyen adam, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için diyor, tekrar geleceğini söyleyerek ayrılıyor oradan. Gerçekten 2 gün sonra Emin'i görmek için akşam üzeri geliyor dükkana. Ben de biten matematik defterimin yerine defter almak için buradayım. Adam kendini tanıtıyor önce. Ben Selim, Rukiye Hanım'ın oğluyum. Sen de Emin olmalısın. Evet diyor fısıldar gibi Emin. Çekiniyor adamdan. İsmet amca onun bu halini görünce lafa karışıyor. Çekinme oğlum. Beyefendi annesini kurtardığın için sana teşekkür etmeye gelmiş. Doğru. Annemi kurtardığın için çok teşekkür ederim. Ancak ben yalnızca teşekküre gelmedim. Geçen gelişimde İsmet Bey bana ailenden söz etti. Ben Avusturya'da yaşıyorum. Annemin rahatsızlığı nedeniyle geldim. Onu götürmek istiyorum ama o bunu istemiyor. Burada ölmek istiyormuş. Yaşlara söz geçirmek çok zor oluyor bazen. Neyse, seni tanımak istedim. Gerçekten güvenilir, çalışkan ve iyi yürekli bir çocuksun sen. Evet, öyledir arkadaşım diyerek araya giriyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Bu söylenenler onun için az bile. Gülüyor bana Selim Bey. Benim bu çıkışım hoşuna gidiyor herhalde. Tekrar Emin'e dönüyor. Ben senin okul harcamalarını üstlenmek, seni okutmak istiyorum Emin'ciğim. Hatta babanla konuşup annenin tedavisini de yaptırmak istiyorum. Sizden tek istediğim anneme göz kulak olmanız olacak. Beni ailenle görüştürmeni istesem eve birlikte gitsek olur mu? Bunları hiç beklemeyen Emin dilini yutmuş gibi bakıyor Selim Bey'e. Yutkunuyor, ne diyeceğini bilemiyor. Onun yerine kendimi tutamayıp sevinçle ben yanıtlıyorum onu. Selim amca, siz çok iyi birisiniz. Ne güzel olur ya. İsmet amca da dayanamıyor, düşüncelerini söylüyor. Vallahi Selim Bey, ne diyeceğimi şaşırdım. Sizin gibi iyi insanlar var oldukça bu dünya daha çok döner. Gülenay kızımın da dediği gibi ne güzel olur. Emin oğlum, sen Selim Bey'i al, birlikte eve gidin. Baban gelmiştir. Onunla bir konuşsunlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Çok sevindim vallahi. Bu gelişmeden mutluluk duyarak bakıyorum Selim Bey'le gitmekte olan Emine'nin arkasından. Ve sevgiyle bir cümle dökülüyor dudaklarımdan. Keşke Emin hep yanımda olsa. Kitabın sonu. 13 Şubat 2017, sayfa 80.